Ayrım 10. Aynalı Kitap, sayfa 132. Altın Kural. Karşınızdaki bir insan da olsa, bir kurum da olsa, kendi istemedikçe değişmeyecek. Bir gün anlayıp değişeceklerini umut etmek ölü bir yatırımdır. Yani ne yatırıyorsanız kesinlikle kaybedeceksiniz. Çünkü karşı taraf değişmeyecek. Özellikle onlar istemedikçe. Şöyle düşünün. Sizler, bu kitabı isteyerek alıp okuyanlar, kişisel gelişim ile kendini gönüllü olarak değiştirmek isteyenler bile zaman zaman ne kadar zorlanabiliyor. Bir de değişmek istemeyen birini, bir kurumu düşünün. Asla olmayacak. Ben bunu göz ardı edip işe devam ettim. Ama artık tolerans vitesinde gitmekten motor su kaynatmaya başlamıştı bende. Her seferinde bir daha böyle olmayacak desem bile sessiz anlaşmaları imzalamıştım ve ilişkinin dışına çıkmaya korkuyordum. Bir sessiz anlaşmayı değiştirmenin en güzel yolu ilişkiyi kaybetmeyi okeylemek ve yeni istediğiniz anlaşmayı masaya koymaktır. Birçoğunuzun aynı durumda söyleyebileceği klasik cümleyi ben de söylüyorum. Ama para geliyor işte, ne yapayım? Lütfen egonuza şunları hatırlatın. Bu işi kendi hayatıma ben çektim. Bir tane daha, hem de daha iyi şartları olan işi de çekebilirim. Bu şartlarda işimi sevmeden yaparak zaten enerjimi düşürüyorum. Bu noktada bir an önce enerjimi yükseltmem çok önemli. Ve bu sessiz anlaşmalarla devam ettiğim sürece enerjimi yükseltmek zaten mümkün olmayacak. Ben bundan daha iyisini hak ediyorum. Benim doğrum neyse doğru odur. Çünkü ben... 3 nokta. 3 ay daha aynı şekilde devam etti. Sonunda artık gerçekten bu ilişkiyi bitirmeye hazırdım. İlişkiyi bitirirken blöf yapıyorsanız beyninizde patlayacaktır, haberiniz olsun. Bu işin sahtesi olmaz. Çünkü karşı taraf blöfünüzü görürse ve siz hala o işe, o ilişkiye devam ediyorsanız, bu sefer yepyeni bir sessiz anlaşmaya imza atıyorsunuz demektir. Ben bu işi bitireceğimi söylerim ama sen benim şartlarımı kabul etmediğin zaman ben yine kuzu kuzu bu işi yapmaya devam ederim. Kabul ediyorum ve imzalıyorum. İmza. Bir pazar günü oturdum ve son derece kısa bir e-mail yazdım. Artık onlarla çalışmamın mümkün olmayacağını belirtip kendilerine teşekkür ettim ve e-mail yoluyla istifamı vermiş oldum. Amacım asla onlara blöf yapmak değildi. Çünkü memnuniyetsizliklerimi zaten daha önce defalarca belirtmiştim ve onlar da samimi bir şekilde ellerinden bir şey gelemeyeceğini ifade etmişlerdi. Ve gerçekten o noktada bunu yapmaları mümkün değil gibi görünüyordu. Kendime söylediğim cümle şuydu. Sana adilik olsun, seni sömürsünler diye yapmıyorlar bunu. Onlar da işlerini yapmaya çalışıyor. Sadece iki tarafın iş yapma şekli artık birbirine uymuyor, hepsi bu. Bunu söyleyebildiğim an kurban olma rolünü bırakmış ve kendi yaratımımın kahramanı olmuştum. Artık onların değişip değişmeyecekleri umurumda bile değildi. Değişmelerine olan bağımlılığımı, ilişkinin devam etmesine olan bağımlılığımı kırmayı becermiştim. Hatta o kadar kırmıştım ki bağımlılığımı, içeride 2 aylık alamadığım maaşımı bile hiç alamama riskini göze almış haldeydim. Pazartesi sabahı kalktığımda içimde büyük bir huzur vardı. O gün telefonumun çalmayacağını, artık acil sesler gelmeyeceğini bilmek müthiş bir duyguydu. O an benim gerçek hislerimi sorsaydınız aynen şöyle cevap verirdim. Son derece huzurlu, gücünü eline geri almış, biraz korkak ve ürkek ama zımba gibi. Derken telefon çaldı. Kurum beni arıyordu. Arayan müdürleriydi. Şimdiki çok sevgili arkadaşım yemek için buluşmak istedi. Elbette buluşurum. Sonuçta medeni insanlarız. Benim kurumla veya çalışanlarla en ufak bir sorunum yok. Artık parçası olmak istemediğim, önceden yapmış olduğum sessiz anlaşmalardı. Gittiğim yemek benim için sadece bir veda yemeğiydi. Çünkü şartlarımı defalarca masaya yatırmış ama kabul ettirememiştim. Yemek sırasında beni geri getirebilmek için ne yapabileceğini sordu. Kendisine uzun uzun sessiz anlaşmaları, nasıl olduklarını vesaire anlatmadım. Zaten sorduğu o değildi. Sadece artık o kurumla çalışamayacağımı ve bunun gerçekten bir blöf olmadığını belirttim. Bütün isteklerimi kabul edeceğini söyledi. Çalışma saatlerinden tutun, ödeme şartlarına kadar her şeyi yeniden konuştuk. Altın kural. Bir sessiz anlaşmayı değiştirmeye karar verdiğinizde, önce o ilişkinin dışına çıkmayı, yani ilişkiyi bitirmeyi göze almak zorundasınız. Bunun blöfü olmaz. Benim amacım onları köşeye sıkıştırıp istediklerimi elde etmeye çalışmak değildi. Ben artık bu sessiz anlaşmaları istemiyordum. Hepsi o kadar. Yeni şartlarla çalışmaya başladım. Salı sabahı ben yine metinleri okuyup gönderiyordum. Şartlarımızdan bazıları aynen şöyleydi. Sabah 9 gibi başlarım ve 18'de dükkan kapanır. Sizce çarşamba günü saat 18.15'te ne oldu? Devam etmeden 1-2 dakika düşünün. Evet, aradılar. Saat 18.15'te telefon geldi. Şimdi yine düşünün. Ben ne yaptım? Telefonu açmadım. Çünkü ilişkilerde karşı tarafın tamam değiştim, yeni sessiz anlaşmayı kabul ediyorum demesi tek başına yeterli değildir. Bunun ispatlanması gerekir. Eğer yine aman bir kereden bir şey olmaz diyorsanız tekrar düşünün. Hepinizin bildiği gibi olan şey zaten bir kerede olur. Karşınızdaki insanları değiştiremezsiniz, doğru. Ama sizinle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini sessiz anlaşma kurallarınızla belirleyebilirsiniz. Uyarlar ya da uymazlar. Uymadıkları takdirde inanın bana artık yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Şuna benzer bazı inanışların olduğunu biliyorum. Karşınızdaki insana beyaz ışıktan bir sevgi gönderin. Tepenizden enerji çıkarıp onu affedin. Alın şimdi bir sevgi topu ile sarın sarmalayın onu. Gözlerinizi kapatın ve onun yüksek benliğini sevip okşayın. Allah aşkına hangi ucuz prodüksiyon uzay filminden çıktınız siz yahu? Kız, Ayten, bunlar senin gittiğin şeyler değil mi? Sinirlendirme beni Necati. Ben Süheyla teyzem yalnız kalmasın diye gidiyorum. Yazık kadını evde kaldı zaten. Size kitabın başında insanları farklı boyutta deneyimlemekten bahsetmiştim ya, işte önce o boyuta siz geçeceksiniz. O kişi, o ilişki, o şirket, o patron, o işçi, o arkadaş, o kaynana, o komşu hakkında fikrinizi değiştirerek, eğer önce siz değişmeden gruplar oluşturup, sevgi çemberleri kurup, el ele tutuşup, sevmediğiniz insanlara enerji topları gönderilen çalışmalardan birine katılıyorsanız, geçmiş hayatlarınızı falan ziyaret ediyorsanız ve bu işin olacağını sanıyorsanız, ben size şu kadarını söylüyorum. Bir zamanlar Dünyayı Kurtaran Adam filminin de çok güzel olduğunu sanıyorlardı. Önce siz değişeceksiniz. Bir tek siz evrenden torpilli değilsiniz. Herkes tek tek aynı torpile sahip. Karşınızda bulunan insanın enerjisini mıncıklayarak değiştiremezsiniz. Hayat dediğimiz oyunda herkes istediği karakteri oynamakta özgür. Benim çalıştığım kurum da değişmedi. Sadece ben onlar hakkındaki fikrimi değiştirdiğim için benimle olan ilişkilerini de değiştiler. Evet, ben istediğim şartları elde ettim. Ama onlar kendi içlerinde hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyorlardı. İşte farklı bir boyutta insanı deneyimlemek aslında budur. O insanın kendi hayatında değişip değişmemesi değil önemli olan. Asıl olması gereken onun sizinle imzaladığı sessiz anlaşmanın yerine yenisini koymayı kabul etmesi. Bunun gerçekleşebilmesi içinse önce sizin yeni bir anlaşmaya gelmeniz gerekiyor. Bunun sonucunda karşı taraf bunu kabul edecek veya gidecek. Eğer patronunuz size zam sözü verdiyse ve geçen seneden beri hala sözünü tutmadıysa, unutun gitsin. Sessiz anlaşma imzalanmış bile. Siz değişmedikçe patronunuz kılını dahi kıpırdatmayacak. Eğer çalışanlarınızdan biri habire bir şeyleri yanlış yapıyor ve siz sinir harbi yapıp ona durumu anlatıp sonunda işi kendiniz yapıyorsanız, Hiç elemanınızın değişmesini beklemeyin. Sessiz anlaşma imzalanmış bile. Eğer iş yerinden normalde 18'de çıkmanız gerekirken akşamın bir saatlerine kadar orada kalıyor ve bu durumun değişmesini bekliyorsanız daha çok beklersiniz. Ben de uzun yıllar Noel Baba'yı beklemiştim. Sevgiliniz, kocanız, karınız size söz hayatım falanca şey şu tarihte gerçekleşecek vallahi dediyse ve hala gerçekleştirmediyse sessiz anlaşma imzalanmış bile. O şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ben artık yeni bir sessiz anlaşma imzalamıyorum diyene kadar benim çalıştığım kurum da bir değişim göstermemişti. Yeter artık dedikten ve belli bir süre yeni anlaşma imzalamamaya karar verene kadar da hiçbir şey değişmedi. Ama sonrasında tam benim istediğim gibi harika bir ilişkinin içine girdik. Çünkü ben ilişkinin dışına çıkmaya hazırdım. İlişkinin dışına çıkmayı, yani var olan ilişkiye farklı bir boyuttan bakmayı, hatta ilişkiyi yok etmeyi göze alamıyorsanız olay aynen devam edecektir. Merak etmeyin, ilişkiler üzerinde de işlemeye başlayınca tüm bu boyut zamazingosunu ve sessiz anlaşmaları daha iyi anlayacaksınız. İlişkilerde sessiz anlaşmanın en güzel örneğini Esra ile deneyimledim. Son derece basit bir örnek olmasına rağmen o kadar etkili oldu ki sizinle de paylaşmak istiyorum. İlk kitapta sizlere anlatmıştım zaten nasıl kıskanç bir adam olduğumu. Kıskançlığımın ortaya çıkmasıyla birlikte değişme ve bu konunun üzerinde çalışma kararı almıştım. Burası çok önemli. Bir sonraki bölümde sizden gelen bazı soruları cevaplarken zaten bu konunun üzerinde detaylı bir şekilde duracağım. Ama şimdi kısaca bir şey söylemek istiyorum. Sevgiliniz kıskanç ise ve siz onun değişmesini bekliyorsanız iyi şanslar. Asla olmayacak. Eğer kendisi benim sarf ettiğim şu cümleleri veya buna benzer cümleleri sarf etmiyorsa. Haklısın, kıskanç bir adammışım. Değişmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Özür dilerim. Şimdi şu cümlelere bir bakalım. Ben sana güveniyorum bir tanem. Benim güvenmediğim erkekler. Ay sinir oluyorum, şu hatuna bak. Halime nasıl asılıyor ya? Bak kızım, burası Türkiye. Öyle onca adamla internette resim koyman hoş değil yani. Bence mahsuru yok biliyorsun ama millet ne der? Aradım aradım telefonunu açmadın ama. Hayır yani kıskançlık yapsam neyse. Vallahi sadece merak ettim ya. Eski sevgilinle görüşeceksin demek Aysel'cim. Sonuçta medeni insanlarsınız. Beni rahatsız ettiğinden falan değil de hani oğlan üzülmesin. Sana verdiğim yüzüğü neden takmadın? Partide kimler vardı? Telefonunda niye şifre var? Kim aradı? Yo, sadece merak ettim. Bunlardan birini kullandıysanız örnekler çoğaltılabilir. Kıskançsınız, kabul edin. Size bu cümlelerden biri kullanıldıysa sevgiliniz kıskanç biri, kabul edin. Ya Aykut, sevgilim kıskanç değil benim. Sadece beni çok seviyor. Olur, Aykut'u görürsem ileteceğim. O kıskanç değil, sadece sizi çok seviyor. Ayrıldığınızda gelirsin, seanslara başlarız. Lütfen sevgi ve kıskançlık kelimelerini karıştırmayın. Bir arada var olamazlar bile. Kıskançlık varsa ilişkiye bağımlılık var demektir, kendine güvensizlik var demektir. Kıskançlık kelimesini ben yarattım desem yeridir. Yukarıda saydığım cümlelerin hepsini yıllar boyunca kullandım ve hep haklı olduğumu iddia ettim. Hatta kıskançlığım öyle boyutlara varmıştı ki sırf haklı olduğumu iddia edebilmek için abuk subuk durumlar yaratmaya bile başlamıştım. Yıllar önce bir sevgilim benim katılamayacağım bir partiye davetliydi. Ben de güya olgun erkeği oynayacağım ya, giderken aynen şöyle bir cümle sarf ettim. Aa tabii git hayatım, keyfine bak. Ben de erken yatacağım zaten. Gece yarısını geçtikten sonra eve dönmüş ve beni saat sabah 1 gibi aramıştı. Bir kavga koptu ki sormayın. O zamanlar cep telefonları yoktu. Niye beni aramadın? Nasıl merak ettim biliyor musun? Allah seni kahretsin. Benim ömrüm seni merak etmekle mi geçecek diye başlayan tartışma ayrılıkla sonuçlandı ve kendisini 17 sene boyunca hiç görmedim. Bu olayı ne zaman hatırlasam hep haklı olduğumu düşündüm durdum. Ta ki bir gün kıskanç olduğumu kabul edene kadar. İşte o zaman birden kafama dank etti. Yahu kıza gecenin başında erken yatacağım zaten diyen ben değil miydim? Neyse, kıskanç bir adam olduğumu kabul ettiğimde bu durumu hem Daryl hem de Esra ile birlikte çözmeye karar verdim. Ve Esra ile uzun uzun konuşmalar yaptık. Konuşmalardan birinde Esra ile bir anlaşma yapmak istedim. Dedim ki, bak hayatım, kıskandığım zaman resmen kendime hakim olamıyorum. Sonradan üzülüyorum. Ama o kadar zor bir durum ki bu, içimden bağırıp çağırmak geliyor. Sonra rahatlıyorum ama o ilk anda öfkemin içimden çıkması lazım. İzin ver bir şey olduğunda bağırıp çağırayım ama bil ki sana bağırmıyorum, sadece içimde biriken öfkeyi çıkartmaya çalışıyorum. Bu konuda senden yardım istiyorum. Esra'nın da aklına yattı bu fikir ve denemeye karar verdik. Daha sonra bir iki ay yaşadık ve cidden ben odama çekilip homurdandım, bağırdım, çağırdım, becerebildiğim zamanlarda egzersizler yaptım vesaire. Derken bir akşam Esra ile oturmuş keyifli keyifli film seyrederken Esra'nın cep telefonuna bir mesaj geldi. Basit bir ding ding sesi benim huzurumun kaçmasına yetmişti. Kimdi bu saatte mesaj gönderen? Ve en önemlisi Esra neden bakmıyordu şu lanet mesaja? Her 10 dakikada bir kendini ding ding diye hatırlatan bırakılmış mesaj Esra'nın tuvalete gitmesiyle bakıldı. Mesaj eski sevgilisinden geliyordu. Esra'yı ne kadar özlediğini, onunla geçirdiği mutlu günleri hayal ettiğini falan filan anlatan bir mesajdı. Mesajı tam hatırlayamıyorum çünkü ilk cümleden sonra kendimden geçmişim. Esra tuvaletten çıktı, yanıma geldi, elimde telefon kala kalmıştım. Bakın şimdi bu kısmı çok dikkatli takip edin. Çünkü bir sessiz anlaşma yapmaya çalışacağım. Yanıma geldi, o da mesajı gördü. Hiçbir şey söylemedi. Daha doğrusu söylemesine fırsat kalmadan ona seni ucuz şey dercesine bir bakış attım. Hani Türk filmlerinde vardır ya, jön erkek seni sürtük dercesine kadına bakar ve kameranın yanından yürüyüp çıkar. Bakışı attım ve havalı bir şekilde telefonu koltuğa fırlatıp odama geçtim. Şimdi duruma bir daha bakın. İmzalamaya çalıştığım sessiz anlaşmayı yakalayabildiniz mi? Gelin birlikte inceleyelim. Esra ile o gece hiç konuşmadım. O salonda yattı, sanırım ben de odada. Ertesi sabah uyandığımızda yine konuşmuyorduk. Kahvaltı etmeden önce Esra yanıma geldi. Seninle konuşmamız lazım dedi. Ben de içimden herhalde özür falan dileyecek diye geçiriyordum. Bana böyle davranman bizim anlaşmamızın bir parçası değildi diye başladı lafa. E hani söz vermiştim bana yardım etmeye diye zeytinyağlık yapmaya çalıştım. Hani ben sinirimi, öfkemi belirtebilecektim? Hani sen üstüne alınmayacaktın? Evet dedi. Öfken, sinirin olduğunda üstüme alınmama sözü verdim. Ben eski sevgilime bana böyle bir mesaj gönder demedim. Ayrıca bir insanın sevilmesinde kötü bir şey olamaz. Aksine dünyanın en güzel şeyi. Sen dün gece gelen mesaja ve eski sevgilime öfkelenmekle kalmadın. Bana sanki yanlış bir şey yapıyormuşum gibi davrandın. Bunu asla kabul etmiyorum. Sen elbette istersen bunu yapmaya devam edebilirsin. Ama unutma, anlaşmamız bu değildi. Her böyle yaptığında kendimi biraz daha senden soğumuş hissediyorum. Bu bir tehdit değil. Ben seninle ilişkiye devam ederim. Çünkü seni çok seviyorum ve kendi üzerinde çalışmanı da çok takdir ediyorum. Sadece her seferinde biraz daha senden soğuyarak bu iş nereye kadar gider cidden bilmiyorum dedi. Hiç kendinizi parmak çocuk kadar küçük hissettiğiniz olmuş muydu? Benim oldu. İşte bu an. Esra benim sessiz anlaşma teklifimi kabul etmemiş ve son derece güzel bir şekilde beni yüzleştirmişti. Yeni sessiz anlaşma teklifim şuydu. Ben sana sanki sen aşağılıkmışsın, sanki suçluymuşsun gibi davranırım. Sen de bana yardım etme sözü verdiğin için beni alttan alırsın. Esra bunu imzalamadı. Bir ilişkide ayakları yere basan, sağlıklı temeller üzerinde kurulmuş bir ilişkide üç unsurun olması gereklidir. Sevgi, takdir, yüzleştirme. Yüzleştirme, hiçbirinizin yapmaya cesaret edemediği bir şey. Çünkü yüzleştirme ile çemkirmeyi hep birbirine karıştırıyorsunuz. Yüzleştirme vaktinde ve her gerektiğinde gerçekleşmediği takdirde çemkirme olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü yüzleştirmediğiniz her durumda tolerans vitesine geçiyorsunuz. Esra o gün benimle bu sessiz anlaşmayı imzalamadığı için 6 ay sonra bir tartışma sırasında "Deli etme beni adam, 6 aydır vır vır dır dır başımın etini yedin yeter be" demedi. Demek zorunda bile kalmadı. Ben de seninle imzaladığım sessiz anlaşmaları teker teker değiştireceğim Necati. Ben de bu yazarın topuğuna bir tane sıkacağım Ayten. Şimdi sizin sorularınıza dönerim. Eğer eşinizle, sevgilinizle sorun yaşıyorsanız, bunun tek nedeni karşınızdaki değil, siz de aynı derecede sorumlusunuz. Çünkü bakıldığında sessiz anlaşmanın altında sizin de imzanız var. Şöyle bir ilişki henüz yeryüzünde yaşanmadı. Mutluyum, mutluyum, mutluyum, mutluyum, mutluyum, mutluyum. Ana, boşandık. Bu mümkün değil. Ancak şöyle olmuştur. Mutluyum, mutluyum. Sessiz anlaşma imzaladım, tolere ediyorum, tolere ediyorum. Düdüklü tencere gibi düdüğüm ötüyor. Ama ciddiye almayacağım, ciddiye almıyorum, ciddiye almıyorum, ciddiye almıyorum. Yüzleştirmiyorum çünkü anam otur oturduğun yerde dedi. Mutsuzum, mutsuzum ama mutlu gibi davranıyorum, tolere ediyorum. Aa, boşandık. Yüzleştirmekten kaçıyor olmanızın en önemli sebebi de karşınızdakini kaybetmekten korkuyor olmanız. Ama ne kadar ironiktir ki, kaybetmeyeyim diye olayın üstüne örttüğünüz her sebep zaten sizi bir gün ayrılığa götüren esas nedendir. Yani bulduğunuz sahte çözüm aslında sizin korktuğunuz sona sizi götüren otobüsün ta kendisi. İyi yolculuklar. Otobüsümüzde ihtiyaç molası yoktur, hızlı bir şekilde son durağa gidilir. Kocanız vır vır dırdır mı ediyor? Siz bir noktada elbette hayatım edebilirsin hayır demeyerek evet diyorum dediğiniz için. Eşiniz eskisi gibi güler yüzlü değil mi? Siz bir noktada bir derdin varsa konuşmazsın, bana eskisi gibi anlatmazsın, benim de zaten oturup yüzleştirmelerle falan uğraşacak vaktim yok, zaten götüm de yemiyor, biz bu işi hasır altı edelim, kendi kendine geçer isimli bir sessiz anlaşmaya hayır demeyerek evet demiş olduğunuz için. Sevgiliniz ya da sevgilim trak olduğunuz kişi sizi bir arıyor bir aramıyor, bir geliyor bir gelmiyor ise bu herif kalas olduğu için değil, öyle olsa bile bu sonucu değiştirmez, sadece siz beni bir arar bir aramazsın, bir gelir bir gelmezsin, ben de oturur Ayşegül'e derdimi anlatır, Aykut'a e-mail atar, anneme seni çekiştirir ama yine de bu işe devam ederim, sen merak etme şeklinde bir sessiz anlaşmaya imza attığınız için. Sevgilinizle, eşinizle bir iş bölümü yaptıysanız ve kendisi her seferinde bu işleri yaparken homurdanıyorsa ve bu sizin enerjinizi düşürüyorsa, siz bir noktada biz seninle iş bölümü yaparız, sen istemeye istemeye buna okey dersin. Çünkü Aykut'un kitabını sana zorla okuttum. Sonra sen habire bunu homurdana homurdana yaparsın ve ben bununla okey olmamama rağmen hiçbir şey demem. Ve biz hayatımıza homurtuk homurtuk devam ederiz diye bir sessiz anlaşma imzaladığınız için oluyor. Şu an olayı anladığınızı ama yüzleştirme olayını tam anlayamadığınızı biliyorum. Merak etmeyin, mükemmel yüzleştirme bir tekniktir ve zaman içinde kolayca geliştirilebilir. Sadece dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken bir iki nokta var. 10. ayrımın sonu sayfa 145.